Ayrım 29.
Uzun sözün kısası, eğer Fabius mutlu değilse ben mutlu olamam. İşte yüreğimin durumunu çok iyi tanımlayan bir sözcük. Gerçeğin ta kendisi değilse bile hiç olmazsa benim bütün gördüğüm bu. Bu açık sözlülük ve içtenlik havasına yüreklenen Kont Düşes'in elini öpmek istedi. Genç kadın adeta dehşetle elini geri çekti. Ona artık zamanı geçti dedi. 37 yaşında bir kadınım ben. Yaşlılığın eşiğinde bulunuyorum. Daha şimdiden bunun bütün bezginliğini duyumsuyorum. Hem belki de kim bilir mezarın hemen yanı başındayımdır. Dediklerine bakılırsa ölüm anı çok korkunç oluyormuş. Bununla birlikte ben bunu istiyorum gibime geliyor. Yaşlılığın en berbat belirtisini hissediyorum. Bu müthiş felaket yüreğimi söndürdü. Ben artık sevemem. Siz de azizim Kont, artık sadece sevmiş olduğum bir kimsenin gölgesini görüyorum. Dahasını söyleyeyim, sizinle bu konuşmayı yaptıran sadece ve sadece minnettarlıktır. Kont da düşese, peki şimdi benim halim ne olacak diye üsteliyordu. Ben ki size ilk günlerden, sizi La Scala'da gördüğüm zamanlardan daha büyük bir tutkuyla bağlandığımı hissediyorum. Aziz dostum, size bir şey itiraf edebilir miyim? Aşktan söz etmek hem fena halde canımı sıkıyor, hem de bana yakışıksız görünüyor. Düşes ardından da gülümsemeye çalışarak, hadi hadi yürekli olun dedi. Koşullar karşısında akıllı adam, iyi düşünen adam, çareler bulan adam olun diye sürdürdü ama boşuna. Gerçekte yabancıların gözünde olduğunuz kişi olun benimle de. İtalya'nın yüzyıllardan beri yetiştirdiği en becerikli insan ve devlet adamı. Kont ayağa kalktı, birkaç dakika sessiz sedasız gezindi. En sonunda düşese, olanaksız sevgili dostum dedi. Ben şiddete tutkunun pençesinde kıvranıyorum. Siz benden mantıklı olmamı istiyorsunuz. Benim için artık mantık yok. Düşes sert bir sesle, tutkudan söz etmeyelim rica ederim dedi. 2 saatlik söyleşiden sonra sesi ilk kez rastgele bir ifadeye büründü. Kendisi de son derece üzgün olan Kont Düşes'i avutmaya çalıştı. Kont'un kendisine gösterdiği umutlanma nedenlerine hiçbir şekilde karşılık vermeyen Düşes, beni aldattı diye haykırıyordu. En alçak biçimde aldattı beni. Yüzündeki ölüm sarılığı bir an için dağıldı ama o şiddetli heyecan anında kollarını bile kaldıracak hali olmadığı Kont'un gözüne çarptı. İçinden, ulu tanrım, bu sadece hasta mı acaba nedir diye geçirdi. Öyle değilse bile çok ağır bir hastalığın eşiğinde bulunuyor demektir. Bunun üzerine Kont pek kaygılandı. Düşese Parma'nın ve bütün İtalya'nın en büyük hekimi, ünlü Razori'yi getirtme önerisinde bulundu. Nasıl? Bir yabancıya üzüntümün bütün büyüklüğünü görme zevkini mi vermek istiyorsunuz kuzum siz? Bu bir hainin mi yoksa bir dostun mu öğüdü? Düşes Kont'a çok garip gözlerle baktı. Bir iki de derin bir üzüntüyle tamam olanlar oldu diye düşündü. Artık beni hiç mi hiç sevmiyor. Daha da beteri beni alelade saygın kişiler düzeyine bile yerleştirmiyor artık. Kont ardından da telaşla konuşarak size şunu söylemek istiyorum diye ekledi. Bizi derin üzüntülere atan tutuklama konusunda her şeyden önce ayrıntılar elde etmek istedim. Ama garip bir şey. Hala olumlu bir şey öğrenemedim. En yakın merkezdeki jandarmaları sorguya çektirdim. Onlar tutuklunun Castelnuovo yolundan geldiğini görmüşler ve arabasını izleme emrini almışlar. Bruno'yu hemen yeniden gönderdim. Onun fedakarlığından, bağlılığından zerre kadar aşağı kalmayan becerikliğini siz de bilirsiniz. Fabius'in nerede ve ne zaman nasıl tutuklandığını öğrenmek için merkezden merkeze çıkma emrini verdim ona. Bu Fabius sözcüğünü işitince Düşes ufak bir sarsıntı geçirdi. Bir parça konuşabilir hale gelince de Kont'a özür dilerim dostum dedi. Bu ayrıntılar beni çok ilgilendiriyor. Hepsini bana bir bir anlatın. En küçük noktaları varıncaya kadar iyice kavramamı sağlayın. Kont Düşes'i bir parça oyalamaya çalışmak amacıyla bir hafiflik havası deneyerek sözlerini şöyle sürdürdü. İşte böyle hanımefendi. Güvenilir bir adamımı Bruno'ya gönderip onun Bologna'ya kadar uzanmasını emretmek istiyorum. Belki de genç dostumuzu orada kaçırdılar. Son mektubunu hangi tarihte yazmıştı? 5 gün önce, bir salı günü. Postada açılmış mıydı? Hiçbir açılma izi yok. Berbat bir kağıda yazılmış olduğunu da size söylemem gerek. Adres bir kadın elinden çıkmış ve o adres oda hizmetçimin akrabası yaşlı bir çamaşırcı kadının adını taşıyor. Çamaşırcı kadın bir gönül serüveninin söz konusu olduğunu sanıyor. Çekina da hiçbir şey eklemeden posta paralarını kadına ödüyor. Tamamıyla bir iş adamı havasına bürünen Kont Düşes'le tartışarak Bologna'daki kaçırmanın hangi gün gerçekleştirildiğini bulmaya çalıştı. Her zaman onca sezme yeteneğine sahip olan kont ancak o vakit takılması gereken tavrın bu olduğunu anladı. Bütün bu ayrıntılar zavallı kadını fazlasıyla ilgilendiriyor ve onu bir parça olsun oyalarmışa benziyordu. Eğer kont o kadar aşık olmasaydı daha odaya girerken bu basit düşünce aklına geliverirdi. Hiç vakit yitirmeden Sadık Bruno'ya yeni emirler gönderilmesi için Düşes Kont'u savdı. Söz arasında prensin düşese yazılmış pusulayı imzalamadan önce kararın verilmiş olup olmadığı konusunu öğrenmeye uğraştıkları sırada düşes önüne çıkan fırsatı büyük bir telaşla yakalayarak konta "Sizin yazdığınız ve prensin de imzaladığı pusulaya haksız yargılama sözcüklerini koymayışınızı kınayacak değilim. Sizin gırtlağınıza yapışan saraylı içgüdüsüydü. Ayrımında bile olmadan efendinizin çıkarını yakın arkadaşınızın çıkarından üstün tutuyordunuz. Bütün eylemlerinizi emrime verdiniz azizim kont, hem de çok uzun zamandan beri. Ama yaratılışınızı değiştirmek elinizde değildir. Bakan olmak için çok büyük yetenekleriniz var ama bu mesleğin içgüdüsü de zaten sizde vardı. Haksız sözcüğünün kaldırılışı beni mahvediyor. Ne var ki her ne şekilde olursa olsun bu nedenle sizi kınamak aklımdan bile geçmez. İçgüdünün hatasıydı bu, isteğin değil." Düşes ardından da tonunu değiştirip en buyurgan tavrını takınarak "Unutmayın ki," diye ekledi. "Farbes'in kaçırılması beni pek fazla üzmüş değil. Bu ülkeden uzaklaşmayı en küçük bir istekte duymadım. Prensese derin bir saygı besliyorum. İşte bunları söylemek zorundasınız. İşte şimdi de benim size söylemek istediklerim. Gelecekte davranışımı tek başıma yönetmek istediğimden sizden dostça ayrılmak istiyorum. Yani iyi ve eski bir arkadaş olarak. Sayın ki ben 60 yaşındayım. Bendeki genç kadın öldü. Artık dünyada hiçbir şeyi gözümde büyütemem. Hiçbir şeye aşırı önem veremem. Artık sevemem. Ne var ki eğer sizin yazgınıza zarar verirsem bugünkünden daha da fazla mutsuz olurum. Tasarılarımın arasına genç bir sevgili edinmiş görünme de girebilir. Sizi üzülmüş görmek de istemem. Farbes'in mutluluğu üzerine yemin ederim ki," diye sürdüren düşes bu sözcükten sonra yarım dakika kadar durdu. "Hiçbir zaman size sadakatsizlik etmedim. Bu da tam 5 yıl süresince. Çok uzun bir süredir bu." Bunları söyledikten sonra düşes gülümsemeye çalıştı. Son derece soluk yanakları kıpırdadı ama dudakları birbirinden ayrılmadı. "Hatta size yemin ederim ki böyle bir şeyi ne tasarladım ne de istedim. Bunu böylece belirttikten sonra artık beni yalnız bırakın." Kont son derece üzgün San Severina sarayından çıktı. Düşes de kendisinden kesinlikle ayrılma niyetini görmüştü. Oysa kendisi hiçbir zaman olmadığı kadar ona tutkuncasına aşıktı. Sık sık dönmek zorunda kalacağım şeylerden biridir bu. Çünkü bunlar İtalya'nın dışında olasılıktan uzak şeylerdir. Kont evine dönünce Castelnuovo ve Bologna yolu üzerine 6 kadar değişik kişiyi gönderdi ve onlara birer de mektup verdi. Zavallı kont. Ne var ki hepsi bu kadarla bitmiyor diye düşündü. Prens bir de bakarsınız o zavallı çocuğu idam ettirme hevesine kapılır. Bu da sırf düşesin o uğursuz pusula günü takındığı havanın öcünü almak için. Ben düşesin hiç kimsenin asla aşmaması gereken bir sınırı geçtiğini sezinliyordum. Olup bitenleri bir parça onarmak amacıyla akıl almaz bir aptallık ederek haksız yargılama sözcüğünü atladım. Oysa hükümdarı bağlayan tek sözcüktü o. Aman canım, o adamlar herhangi bir şeye bağlı mıdırlar ki? Hiç kuşkusuz yaşamımın en büyük hatası oldu bu. Benim için değeri olan her şeyi rastlantıya bıraktım. Şimdi de etkinlik ve beceriyle bu düşüncesizliği onarmaya bakmalıyım. Ama en sonunda hatta saygınlığımdan bir parça özveride bulunma pahasına bile olsa bir şey elde edemezsem ben de o adamı yüzüstü bırakıveririm. O yüksek siyasa düşleriyle Lombardiya'nın meşruti kralı olma fikirleriyle bakalım benim yerimi nasıl dolduracak? Fabio Conte aptalın biri. Rassi'nin bütün yeteneği iktidarın hoşuna gitmeyen bir adamı yasal olarak astırmaktan öteye gitmez. Farbes'e karşı sertliklerin basit bir tutukluluk sınırlarını aştığı takdirde bakanlıktan vazgeçmeyi kesinlikle kararlaştırdıktan sonra kont kendi kendine "Eğer bu adamın sakınımsız bir biçimde meydan okuyan kendini beğenmişliğinin geçici bir hevesi mutluluğuma mal olacaksa hiç değilse onurum bana kalır." Dedim de aklıma geldi. Artık bakanlık falan umurumda olmadığından daha bu sabah bana olanaksız görünebilecek 100 eylemde bulunabilirim rahatça. Söz gelimi, Farbes'i kaçırmak için insan olarak yapılabilecek her şeyi deneyeceğim. Ulu tanrım diye haykıran kont aniden duruverdi. Ve sanki karşısında hiç beklenmedik bir mutluluk görmüşçesine de gözlerini fal taşı gibi açtı. Düşes kaçmadan bana söz etmedi. Ömründe bir kez içtenliksiz mi davrandı acaba? Bozuşma da prense ihanet etmemi istediğinden doğmuş olamaz mı? Vallahi oldu bu iş. Kontun bakışı alaycı bütün kurnazlığına kavuştu. O sevimli başsavcı Rassi Avrupa'da onurumuzu yaralayan bütün kararlar için efendisinden para alıyor ama efendisinin gizlerine ihanet etmek için benden para almayı reddedecek adam değildir. O hayvanın bir metresi, bir de günah çıkarıcı papazı var. Ne var ki metresi benim konuşamayacağım kadar aşağılık bir türden. Daha ertesi günü görüşmeyi dolaydaki bütün meyveci kadınlara anlatır ballandıra ballandıra. Bu umut ışıltısıyla yeniden canlanan Kont katedralin yolunu tutmuştu bile. Girişiminin hafifliğine kendi de şaşarak bütün üzüntüsüne karşı gülümsedi. İşte artık bakan olmamanın yararları dedi. İtalya'daki pek çok kilise gibi bu katedralde bir sokaktan öbürüne geçit görevi görüyordu. Kont uzaktan kubbenin altından geçen başpiskoposun naiplerinden birini gördü. Ona sizi gördüğüm iyi oldu dedi. Bacaklarımdaki damla hastalığını Monsenyör Başpiskopos'a kadar çıkma yorgunluğundan kurtarma iyiliğinde bulunursunuz. Eğer lütfedip de aşağı inerlerse kendilerine son derece minnettar olurum. Başpiskopos bu mesaja pek sevindi. Bakanın Fabris konusunda söyleyecek binlerce şeyi vardı. Ama bakan bunların sadece boş cümleler olduğunu tahmin ettiğinden hiçbir şey dinlemek istemedi. Saint Paul'un naibi Dunyali nasıl bir adamdır? Küçük bir zeka, büyük bir hırs yanıtını verdi başpiskopos da. Biraz iş tedirginliği, aşırı derecede yoksulluk, çünkü kul kusursuz olmaz hepimizin vardır. Hay Allah, Monsenyör diye haykırdı. Tıpkı Tacitus gibi anlatıyorsunuz. Sonra da gülerek rahipten izin istedi. Bakanlar döner dönmez rahip Dunyani'yi çağırdı. Siz benim eşsiz dostum başsavcı Rassi'nin vicdanını yönetiyorsunuz. Bana söyleyecek hiçbir şey yok mu onun? Sonra da başka söz söylemeden ya da daha fazla nezaket göstermeden Dunyani Efendi'yi savdı. 17. Bölüm. Kont kendini bakanlıktan ayrılmış kabul ediyordu. Durun bakalım hele diye söylendi. Gözden düştükten sonra kaç atımız olabilir? Çünkü çekilmeme bu adı vereceklerdir hiç kuşkusuz. Kont servetinin hesabını yaptı. Bakanlığa 80 bin franklık bir mal varlığıyla girmişti. Büyük bir şaşkınlıkla gördü ki hepsini hesaba katarsa bugünkü mal varlığı 500 bin franka yükseliyordu. Bu da olup olacağı 20 bin franklık bir gelir sağlar dedi. Kabul etmek gerekir ki ben büyük bir düşüncesizim. Benim en azından 150 bin franklık bir gelirim olduğuna inanmayan tek Kent soylu yoktur Parma'da. Bu konuda prens de herhangi bir başkasından daha Kent soyludur. Bunların hepsi beni çamur içinde görünce varlığımı saklamasını iyi bildiğimi söyleyeceklerdir. Sonra da Tanrı aşkına diye haykırdı. Eğer 3 ay daha bakan kalırsan bu varlığın 2 katına çıktığını görürüz. Kont bu düşüncede düşese mektup yazma fırsatı çıktığını görüp buna hırsla sarıldı. Ne var ki ilişkileri bu durumdayken bir mektubu ona bağışlatabilmek amacıyla bunu sayılar ve hesaplarla doldurdu. Düşese, Fabris, siz ve ben, üçümüz birlikte Napoli'de yaşamak için sadece 20 bin franklık bir gelirimiz olacak dedi. Fabris de benim bir tek binek atımız olacak. Bakan mektubu henüz göndermişti ki gelip kendisine başsavcı Rassi'nin ziyaretini bildirdiler. Kont adamı saygısızlığa yaklaşan bir azametle kabul etti. Rassi'ye nasıl olur bayım dedi. Benim koruduğum bir suikastçıyı Bologna'dan kaçırtıyorsunuz. Üstelik de onun boynunu vurdurmak istiyorsunuz da bana hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bari benden sonra gelecek olanın adını da biliyor musunuz? General Conti mi yoksa siz misiniz? Rassi efendi yıldırımla vurulmuşa döndü, şaşırıp kaldı. Kontun ciddi konuşup konuşmadığını tahmin edecek kadar yüksek sosyeteye pek alışık değildi. Kıpkırmızı kesildi, anlaşılmaz birkaç söz geveledi. Kont ona bakıp adamın sıkıntısıyla eğleniyordu. Rassi efendi ansızın silkelendi, kusursuz bir rahatlıkla ve Almaviva tarafından suçüstü yakalanan Figaro'nun tavrıyla haykırdı. Vallahi Kont Hazretleri, sizinle dolambaçlı yollara sapmayacağım. Günah çıkararak papazımla yaptığım gibi bütün sorularınızı yanıtlamak için bana ne vereceksiniz? Bunları size vermek için bana yeterli bir bahane gösterebilirseniz Saint Paul nişanı ya da para. Saint Paul nişanını yeğlerim. Çünkü o bana soyluluk kazandırır. Nasıl sevgili savcı, demek ki bizim zavallı soyluluğumuza siz hala önem veriyorsunuz öyle mi? Rassi mesleğinin bütün yüzsüzlüğüyle eğer ben de soylu olarak dünyaya gelseydim diye yanıt verdi. Astırdığım insanların akrabaları benden nefret ederlerdi ama beni hor görmezlerdi. Kont adama Pekala, sizi hor görmekten kurtaracağım dedi. Benim bilgisizliğimi giderin. Fabrisi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi prens kararsız ve sıkıntılı. Bütün korkusu sizin Armid'in güzel gözlerine kapılıp da böylesine keskin bir dili bağışlayın. Bunlar sözcüğü sözcüğünü hükümdarın deyimleri. Evet, sizin kendisini de biraz etkilemiş olan o çok güzel gözlere kapılıp da onu yüzüstü bırakmanızdan korkuyorum. Lombardiya'nın işleri için de sizin üstünüze yok. Rusty ardından da sesini alçaltarak şunları ekledi. Hatta şunu da söyleyebilirim. Burada sizin için eşsiz bir fırsat var ve bana verdiğiniz sempol nişanına değer doğrusu. Eğer Fabris Del Dongo'nun yazgısıyla ilgilenmemeye razı olsanız ya da kendisine bundan herkesin önünde söz etmeyi kabul etseniz, prens size ulusal ödül olarak kendi topraklarının ayıracağı 600 bin franklık güzel bir toprak yahut da 300 bin franklık bir para ikramiyesi verirdi. Kont, ben bundan daha iyisini bekliyordum dedi. Fabris'in işlerine karışmamak demek, düşesle bozuşmam demektir. İşte prensin de söylediği bu ya zaten. Hani söz aramızda prens sayın düşese karşı pek hınç dolu. Hükümdar sizin o sevimli hanımefendiyle bozuşmanızın avuntusu olarak şimdi artık dul olduğunuza göre kendisinden kuzeni sadece 50 yaşında bulunan yaşlı prenses Isotta ile evlenme izni istemenizden korkuyor. Kont çok iyi tahmin etmiş diye haykırdı. Doğrusu ya efendimiz devletlerinin en kurnaz adamı. Kont o yaşlı prensesle böyle garip bir evlenme fikrini hiçbir zaman aklına bile getirmemişti. Saray teşrifatlarının ölesiye sıktığı adama hiç mi hiç uymayan bir işti bu. Kont koltuğunun hemen yanı başındaki küçük bir masanın mermeri üzerinde duran enfiye kutusuyla oynamaya başladı. Rusty can sıkıntısını belirten bir el deviniminde iyi bir fırsat olanağı gördü. Gözleri parladı ve Tanrı adına Sayın Kont diye haykırdı. Eğer ekselansları ya 600 bin franklık toprağı ya da para ödülünü kabul etmek isterlerse benden başka aracıyı seçmemelerini rica ederim. Sonra da sesini alçaltarak şunları ekledi. Para ödülünün miktarını artırmak ya da araziye oldukça önemli bir ormanı da ekletmek için elimden geleni yaparım. Eğer ekselansları deliye tıkılan o sümüklüden prense söz etme biçimine lütfedip de biraz yumuşaklık ve sakınım eklerlerse, belki de ulusal minnettarlığın kendilerine sunacağı toprağı dükalığa yükseltebiliriz. Ekselanslarına bir kez daha yeniliyorum. Şimdi şu anda prens, düşesten ölesiye nefret ediyor. Ama başı çok dertte, ne yapacağını bilemiyor. Hatta o derece ki, kimi zaman bana itiraf etme yürekliliğini gösteremediği herhangi bir gizli durum olduğunu bile düşündüm. Aslında burada bir altın madeni bulunabilir. Prensin en mahrem gizlerini hem de çok serbestçe size satabilirim. Çünkü beni sizin kanınıza susamış amansız düşmanınız biliyorlar. Aslına bakarsanız prens düşese çok kızıyorsa da biz hepimiz gibi Milanolularla ilgili gizli girişimleri dünyada sadece sizin iyi bir sonuca vardırabileceğinize inanıyor. Hükümdarın sözlerini eksiksiz olarak kelimesi kelimesine kendilerine yinelememe ekselansları izin verirler mi? Diyen Rusty daha da coşarak söyle sürdürdü. Sözcüklerin durumunda hiçbir çevirinin tam olarak yansıtamayacağı bir fizyonomi vardır çoğu zaman. Siz bunu benden çok daha iyi görebilirsiniz. Kont dalgın bir tavırla altın enfiye kutusunu hala mermer masanın üzerine vurmayı sürdürerek her şeye izin veriyorum ve minnettar olurum dedi. Nişandan bağımsız olarak bana bir de çocuklarıma geçebilir soyluluk belgeleri verin. Ben öpüp başıma korum. Başka bir şey istemem. Soylulaşmadan prense söz ettiğim zaman bana senin gibi bir alçağı soylulaştırmak mı? Daha ertesi gün kepenkleri kapatıp işten el çekmek gerekir. Parma'da hiç kimse artık soylulaşmak istemez yanıtını veriyor. Milano olayına gelince daha 3 gün önce prens bana şunları söylüyordu. Entrikalarımızın gelişimini izleyecek o Hinoğlu Hin'den başka kimse yok. Onu kovarsam ya da kendisi kalkıp düşesin peşinden giderse kendimi bir gün bütün İtalya'nın taparcasına sevilen liberal şefi görme umudundan vazgeçmek daha iyidir. İşte böyle Kont Hazretleri. Bu sözleri işiten Kont rahat bir soluk aldı. Fabris ölmeyecek diye düşündü. Rusty Efendi ömründe hiçbir zaman başbakanla içli dışlı bir söyleşiyi başaramamıştı. Mutluluktan adeta kendinden geçmişti. Adam daha şimdiden ülkede ne kadar aşağılık ve bayağı şey varsa onunla eş anlamlı hale gelen şu Rusty adını bırakabilmenin arifesinde görüyordu kendini. Aşağı tabakadaki halk kuduz köpekleri Rusty adını veriyordu. Daha geçenlerde bir gün arkadaşlarından biri kendilerini Rusty diye adlandırdığı için askerler düello etmişlerdi. Uzun sözün kısası, hafta geçmezdi ki bu bahtsız at gelip acımasız herhangi bir Sony'ye çakılmasın. 16 yaşındaki gencecik, masum bir öğrenci olan oğlu adı yüzünden kahvelerden kovuluyordu. Durumunun bütün üzücü ayrıntılarının yakıcı anısı ona bir düşüncesizlik yaptırdı. Sandalyesini bakanın koltuğuna yaklaştırarak konta, "Bir arazim var," dedi. "Adı Riva. Riva baronu olmak isterdim." Bakan da "Neden olmasın?" dedi. Rastin'in aklı başından gitmişti. "Pekala öyleyse Sayın Kont, biraz saygısızlık etme cüretinde bulunacağım. Sizin isteklerinizin amacını tahmin etme cesaretini göstereceğim. Siz Prenses Isata ile evlenmek istiyorsunuz. Çok yüce bir istektir bu. Akraba olunca artık gözden düşme derdiniz kalmaz. Bizim adamı dört yandan kız kıvrak sararsınız. Sizden gizleyecek değilim ya, Efendimiz Prenses Isota ile bu evlilikten nefret ediyor. Ne var ki işlerinizi becerikli ve karşılığını bol bol alan birine emanet ederseniz başarıdan umut kesilmeyebilir. Ben azizim baron, bundan umudumu kesmiştim. Sizin benim adıma söyleyebileceğiniz bütün sözleri ben önceden yazıyorum. Ama önünde sonunda bu ünlü evlilik isteklerimi yerine getirip de devlet içinde bana yüksek bir konum sağladığı gün gelip çattığında ben size kendi paramdan 300 bin frank vereceğim. Ya da bizzat sizin bu parayla yeğleyeceğiniz bir lütufta bulunmasını prensi öğütleyeceğim. Okuyucu bu konuşmayı hayli uzun buluyordur. Oysa biz yarısından fazlasını kestik. Bu söyleşi böylece 2 saat daha sürdü. Rusty Efendi kontun evinden etekleri zil çalarak mutluluktan deliye dönmüş halde çıktı. Kont Fabris'i kurtarmanın büyük umutlarıyla kaldı. Şimdi artık istifa etmeye her zamankinden daha da kararlıydı. Saygınlığının iktidarda Rusty ve General Conti gibi adamların bulunmasıyla yenilenmesine büyük gereksinim duyduğunu düşünüyordu. Az önce ayrımında olduğu prensten bir öç alma olasılığının zevkle tadını çıkarıyordu. Kont, Düşesi buradan gönderebilir diye haykırdı. Ama Tanrı adına Lombardiya'nın meşruti kralı olma umudundan da vazgeçer. Bu gülünç bir kuruntuydu. Prens çok zekiydi ama bunu düşleye düşleye en sonunda bu fikre deliler gibi aşık olmuştu. Başsavcı ile konuşmasını anlatmak üzere düşesi koşarken kontun sevinçten etekleri zil çalıyordu. Kapıyı kendisine kapalı buldu. Kapıcı bizzat hanımının ağzından aldığı bu emri konta itiraf etmeye hemen hemen cesaret edemiyor gibiydi. Kont pek üzgün bir halde bakanlık sarayına döndü. Az önce karşılaştığı felaket prensin sırdaşıyla yaptığı süreçinin verdiği sevinci bütünüyle alıp götürmüştü. Artık hiçbir şeyle ilgilenmeyi canı istemediğinden kont tablolar galerisinde üzgün üzgün geziniyordu ki bir çeyrek saat sonra şu sözcükleri içeren bir pusula aldı. Sevgili ve iyi yürekli dostum. Madem ki artık sadece dostuz, beni ancak haftada 3 kez görmeye gelmelisiniz. 15 gün sonra benim için çok değerli olan bu ziyaretlerin sayısını ayda 2'ye indireceğiz. Eğer beni hoşnut etmek istiyorsanız bir tür ayrılığı ortalığa yayın. Eskiden size beslediğim bütün aşkı bana yeniden geri vermek isteseydiniz yeni bir sevgili seçerdiniz. Bana gelince bütün haylazlık tasarılarım var. Toplantılara çokça katılmayı düşünüyorum. Kim bilir, belki de felaketlerimi unutturacak akıllı bir erkek de bulurum. Hiç kuşkusuz dost olarak gönlümdeki ilk yer her zaman size ayrılacaktır. Ama artık bundan sonra başvurularımı sizin aklınızla benimsetildiğini söylenmesini istemiyorum. Özellikle de sizin kararlarınız üzerindeki bütün etkimi iyice yitirdiğimi herkesin bilmesini istiyorum. Sözün kısası, aziz kont, şunu iyi bilin ki siz her zaman benim en değerli dostum olacaksınız ama asla bundan başka bir şey değil. Çok rica ederim. Hiçbir dönüş fikrine saplanmayın. Her şey tamamıyla bitti. Dostluğuma sonsuza dek güvenin. Son darbe kontun cesareti için biraz fazla kuvvetli geldi. Prensi bütün görevlerinden istifa ettiğini bildiren güzel bir mektup yazdı. Bunu da saraya iletmesi ricasıyla düşese gönderdi.